Ayrım 31.
Seyit o gün akşama kadar İbrahim Bey çiftliğinden nasıl kaçacaklarını düşündü durdu. Hacı ile bir şeyler konuşmak istemiyordu, ona güveni yoktu. Adam kendisi ayakta kalabilmek için onları kurban verebilirdi. Belki de zaten çetelerden birinin adamıydı. İstanbul'a dönmek istediklerini söyleseler, durup dururken ne olduğunu soracaktı. İyisini bu işi kimseye söylemeden halletmekti. Atların suyunu verirken küçük şair Hasan'ın arabayı yüklemekte olduğunu gördü. Hemen koşup yanına gitti. Hayrola küçük şair, ne tarafa, ne iş verdiler bugün sana? İskeleye gidiyorum Seyit abi, sarımsakla patatesleri yükleyecekmişim. Seyit etrafına bir bakış atıp onun yanına yaklaştı. Çuvalları yerleştirmesine yardım eder pozunda yavaş sesle konuştu. Senden bir şey isteyeceğim küçük şair ama yalnız sen ve ben bileceğiz. Delikanlı Seyit'in sır dışı olabilmek imtiyazından büyük bir mutluluk duymuştu. Tabii Seyit abi, ne emredersen. Bu çuvalların hepsini yüklemeyeceksin. Hasan anlamayarak baktı. Seyit onu dürterek işine devam etmesini işaret etti. Birkaç çuvalı açıp satmaya bak. Parasını da bana getireceksin, tamam mı? Kimseye tek laf etmek yok. Küçük Hasan bir an Seyit'in herkesten gizli ona hırsızlık teklif ettiğini bulunduğunu sandı. Şaşırmıştı, baka kaldı. Hepimizin hayrına bir iş yapmış olacaksın. Benim buradan ayrılmam için bir sebep yok. Onun için senden istiyorum. Ama dikkatli ol, anlaşılmasın. Ama sonra nasılsa anlaşılmaz mı? Seyit onun omzuna vurarak gülümsedi. O zamana kadar Allah kerim. Hadi sana iyi yolculuklar küçük şair. Yolun açık olsun. Kendisine doğru gelenleri fark ederek sesini yükseltmişti. Sonra fazla oyalanmadan işine döndü. Akşam gizlice odalarına gelen Hasan'ın verdiği paraları sakladıktan sonra kendisini merakla izleyen Şura'ya izah etti. Buradan gidiyoruz sevgilim. Bir an evvel gidiyoruz. Biraz paramız oldu. Yalnız şimdi hacıdan pasaportları kurtarmamız lazım. Genç kadın korkmaya başlamıştı ama yine de burada iki gece yaşadıklarının korkusundan fazla değildi hissettikleri. Seyit devam etti. Pasaportlarımızı nerede sakladığını biliyorum. El ayak çekilince almaya çalışacağım. Eğer herkes hazır olursa buradan hemen ayrılabiliriz. Ya işler yolunda gitmezse? Seyit gülerek genç kadının yanağını okşadı. O ana kadar hep aksini düşünüp yol almadık mı? Seyit beraber geldiği bütün arkadaşlarına gece yarısı samanlıkta buluşmaları gerektiğini söyledi. Sonra gece yarısını gözünü kırpmadan karanlıkta bekledi. Saat başı çalan 6 saati 11 işaret ettiği zaman parmaklarının ucunda kapıdan süzüldü. Çiftlik evinde sessizlik hakimdi. Ama Seyit kapısının önünden geçtiği bütün arkadaşlarının şu an uyanık beklemekte olduğunu biliyordu. Ancak hacı derin bir uykuda olmalıydı. Yatsı namazından sonra odasına çekilirdi. Seyit ev sahibinin oda kapısına kulağını dayayıp içeriden alabileceği sesi bekledi. Hacının horlamasından başka ses duyulmuyordu. Merdivenlerden inerken ahşabın çıkardığı sesi nasıl yok edeceğini düşündü. Gündüz tüt çıkarmayan merdivenler gecenin sessizliğinde sanki bağırıyorlardı. Basamaklardan inmekten vazgeçti, trabzanın üzerine ata biner gibi oturup yüzü koyun uzağında aşağıya kaydı. Çocuklarını hatırlayıp gülümsedi. Hacının defterlerinin, hesaplarının durduğu odaya daldığında pasaportları ve nüfus kağıtlarının nerede bulacağını çok iyi biliyordu. Geldikleri gün adamı nereye koyduğunu görmüştü. Odanın bir duvarına boydan boya gömülmüş olan nişli dolabın kilitli kapağının ardındaydı evraklar. Bir an kilide bakıp düşündü. Kırmadan açabilmeyi isterdi ama nasılsa sabah hacı uyandığında burada olmayacaklardı. Fark etmezdi. Cebinden çıkardığı bıçağı ahşap kapağın iki kanadı arasına yerleştirip birkaç kez kanırttı. Dolap açılmıştı. Aradıklarını bulması fazla uzun sürmedi. Odadan çıktığında Şura'yı karanlıkta merdivenin dibinde bekler buldu. Genç kadın eşyalarını hazırlamış, Seyit'in ardından inmişti. El ile tutuşup mutfaktaki kapıdan evin arka tarafına çıktılar. Az sonra diğerleri de onlara katılmıştı. Seyit'in acele izahından sonra yola koyuldular. Bütün geceyi yürüyerek geçirdiler. Daha sonra Kaan'ı, yük arabası, neye rastlarlarsa daha çok da yürüyerek İstanbul'un yolunu tuttular. Orada köylerde konakladılar. 10 gün sonra yine İstanbul, Tepebaşı, Şeref Oteli'nin kapısındaydılar. Yeni bir hayat 1920. Birkaç gün sonra Şura ve Seyit Beyoğlu'nda bir iş buldular. Kalyoncu kulluğu sokakta bir Rum'un çamaşırhanesinde çalışmaya başladılar. Şura ütü, Seyit ise getir götürcülük yapıyordu. Pera lokantalarının kulüpleri ve otellerinin çamaşırları buraya geliyordu. Yaptıkları mükemmel bir iş olmasa bile bulabileceklerinin en iyisiydi. Seyit takım elbise, yelek, kravat ve şapkası ile lokanta ve otelleri dolaşırken hayretle izlendiğini fark ediyordu. Beyoğlu'nda birçok apartman dairesinin hanımları, genç kızları bu masmavi gözlü, yakışıklı genç adamın getireceği ütülenmiş çamaşırlarını heyecanla bekler olmuşlardı. Gayet düzgün konuştuğu Fransızca ve Almancası sayesinde madam ve matmazellerle anlaşması hiç zor olmuyordu. Ona en ağır gelen ise cebine konan bahşişlerdi. Bu paraların her kuruşuna ihtiyaçları vardı ama gururu kabul etmesine engel oluyordu. Çok yerde de onun vakur tavrı ve şık giyiminden ürken müşteriler zaten bir para vermeye cesaret edemiyorlardı. Şura ise daha bir bakışta ütü odasında çalışan Rum kızlarından hemen ayrılıyordu. Patiska bluzlarının kollarını yuvarlanıp tombul kollarını açıkta bırakan, gerdanındaki bir iki düğmeyi muhakkak açık tutan, işveli, bol çeneli, esmer tenli kızların arasında sapsarı saçları, beyaz ve duru teni, uzun zarif endamı ile yabancı kalıyordu. Yaban otları arasında papatya gibiydi görünümleri. Sarı saçlarını özgü topuz yapıp ensesinde topluyordu. Hiç konuşmadan çalışıyordu. Zaman zaman ütüyü üzerinde gezdirdiği kocaman beyaz işlemeli örtülerdi ki Slovak akşamlarında annesinin bezediği masaları hatırlıyordu. Uzun kalabalık masaları, ablası Valentin'in fiyano çalışını, şarkıları, misafirlerin kızaklarını bilip çıngırak sesleri arasında uzaklaşmalarını anımsıyordu. Bütün bunlar ütünün buharı ile örtülerin beyazları arasında dolaşıp duruyordu gözünün önünde. Kimseyle fazla konuşmak istemiyordu. Rum kızlarının inanılmaz derecede aksanla konuştukları Fransızca ile sordukları meraklı soruları kibarca geçiştiriyordu. Bütün gün ütü tahtası başında kendi hayalleriyle çalışıyor, akşama Seyit'in dükkana dönüşünü bekliyordu. İş sahibi Möste Konstantins üst katta bir odayı onları kullanmaları için vermişti. Ne de olsa asil beyaz Rusları işçisi olarak çalıştırmak her çamaşırhane sahibine yar olmayacak bir şey değildi. Onları diğer personelinden farklı tutması gerektiğine inanıyordu. Şura Seyit'in geldiği ana kadar kendini etrafındaki kalabalığa rağmen yapayalnız hissediyordu. Dükkanın kapanıp herkesin evine gittiği saatlerde yine kendi küçük dünyalarına kavuşuyorlardı. Baş başa kaldıkları andan itibaren kalp atışları hızlanıyor, ruhları, beyinleri gerçekten yaşamaya başlıyordu. Kalacak yer için artık masraf yapmaları gerekmediğinden akşamları dışarıda yemek yemeye para ayırabiliyorlardı. El parasız günlerinde bile keyifli bir yemek sofrası onlar için vazgeçilmez bir şeydi. İçki ve şarkıda yemeklerin ayrılmaz parçasıydı. Bazen de küçük odalarında Seyit'in gelirken Volto restoranından getirdiği Rus yemekleri ve açtıkları bir şişe vodka ile kendilerine ziyafet veriyorlardı. İlerleyen saatlerde kucak kucağa uzanıp konuşurlarken konuları hep eski günlerdi. Seyit çocukluğunda hatırladığı o güne kadar sevgilisine anlatmamış olduğu hikayeleri bulup çıkarıyordu. Genç kadın onu dinlerken yumuşacık anlayışlı bakışlarla gözleri gözlerine dikiyor, bir eliyle onun saçlarını okşayarak dudaklarında gülümseme hiç sıkılmadan anılarını paylaşıyordu. Tartışmasız, iddiasız, sıcak bir aşk yaşıyorlardı. Geçirdikleri bütün zorluklara, yolculuklara rağmen Şura sabırla hiç hikayesiz erkeğinin yanındaydı. Yumuşak başlı, güler yüzlü tabiatı hiç değişmemişti. Seyit'i saatlerle dinler, konuşmadığı zaman saatlerle sessizce göğsünde yatardı. Birbirlerini neredeyse kendilerini tanıdıklarından daha iyi tanıyorlardı. Şura Seyit'e olan büyük aşkına rağmen onun geçmişiyle anlattığı çapkınlık hikayelerini diğer kadınları da aynı sabırla dinliyordu. Bunların hepsinin uzak yıllarda kalan, geçici, sadece hayatının tadı olan ufak hikayeler olduğundan çok emindi. Genç adam da sevgilisinin verdiği huzurla hayatının her dönemini hiç eksiksiz, bütün çıplaklığıyla anlatabiliyordu. Bu uzun süren konuşmalardan sonra ikisi de eski yılları yad edip yeniden yaşamaktan, paylaşmaktan mutlu, yavaş yavaş yeni dünyalarına dönüyorlardı. Seyit'in heyecanını, anılarını anlatmakla bitmiyordu. Sevişmek onlar için yemek, içmek ve konuşmak kadar elzemdi. Hatta hepsinden daha önemliydi. Çünkü aşkla dolup geçirdikleri saatlerde yaşadıkları hayatın çekilmezliği, zorluğu ve anıların verdiği ızdırap yumuşuyor, birbirlerine yettiklerini bilmekle mutlu oluyorlardı. Seyit'in kaçarken getirdiği küçük çuval içindeki rubleler yine ağzı kapalı saklanıyordu. O paraya dokunmak istemiyordu. Bir gün geriye dönebilirdi veya Amerika'ya gidebilirlerdi. Onun için en sıkıntılı günlerinde bile çuvalda para alınmıyordu. Ancak bir kenara para koymak için de ek işe ihtiyaçları vardı. Seyit tepe başındaki bazı lokantalarla anlaşıp limonlu vodka yapmaya başladı. Akşamları büyük tencerelerde kaynattığı beyaz espirtoyu kömür filtresinden geçirip gliserin ve karanfil ilave ediyordu. Düzgün doğranmış limon kabuklarıyla beraber şişelenen vodka dinlenmeye bırakılıyordu. Kısa zaman sonra neredeyse bütün gece çalışmak zorundaydı. Çamaşırhane sahibinden büyük bir gizlilikle yaptığı bu işten aldığı paraları bir kenarda toplamaya başladı. Arada bir paraları çıkartıp sayıp tekrar kaldırıyordu. Kendi kendine gülüyordu. St. Petersburg'da bir çapkınlık gecesinde harcadığı para bile bu zoraki biriktirdiği paralardan fazla olurdu. Biriken paralarını ve rublelerini bir gün yine St. Petersburg'da harcayabilmek ümidi Amerika'ya gitmek arzusundan ağır basıyordu. O arada Kırım'da Bolşeviklere karşı verilen mücadelenin haberleri onları ümitli tutuyordu. Nisan ayına kadar İstanbul'da olan General Peter Wangel, Denkin'in yerini gönüllü orduya komuta etmek üzere Kırım'a çağrılmıştı. Nisan sonlarında dağılmış, bozulmuş Beyaz Rus ordusunu yeniden toparlayan general bir müddettir Bolşevikleri oyalıyordu. Hatta bazı yörelerde Kızılları geri çekilmeye bile zorlamıştı. O arada tek tük kaçabilen Ruslarla tanışıp konuşurlarken yabancı gazeteleri de takip eden sevgililer büyük bir heyecanla Rusya'dan gelecek Beyaz Ordu'nun zafer haberlerini bekliyorlardı. Bu aralar eskilerden çok geriye dönebildikleri takdirlerde neler yapabileceklerini konuşuyorlardı. Bıraktıkları hayat kırılmış dökülmüş de olsa yeniden başlamak fikriyle coşuyorlardı. Gemiden iner inmez babamın elini öpmeye gideceğim dedi Seyit. Ayrılırken kısmet olmamıştı. Sonra dalgın gözlerle gülümsedi. Belki de bağ bozumuna yetişiriz. Sonra seni Kislovak'a götürürüm. Annenle kız kardeşlerini ararız. Şura gülümseyip sevgilisinin kolunun altına girdi. Ne harika olur, o kadar özlemiştim ki hepsini. Evlerini, sevdiklerini bulamayacaklarını, korkunç haberler duyup yeniden çökebileceklerini düşünmek dahi istemiyorlardı. Şu an güzel hayallere ihtiyaçları vardı, ümide ihtiyaçları vardı. Fakat ümitlerinin hepsi gerçekleşmiyordu. Bolşevik rejiminin Polonya ile yaptığı barış anlaşması ile güneye daha fazla kuvvet gönderme imkanları doğdu. Son çabalarda fayda etmedi. 15 Kasım 1920'de Sivastopol düştü. Beyaz Rus ordusu ve kıyımdan kaçan Ruslar için en son çare gemilere doluşup Karadeniz'e açılmaktı. Kendilerini bekleyen korkunç akıbeti fark edenler çoktan parti parti Kırım kıyılarından ayrılmaya başlamışlardı. O Kasım ayının sonunda İstanbul Boğazı kaçan beyaz Rusları taşıyan gemilerle dolmaya başladı. Birbiri ardı sıra boğaza giren gemilerde yorgun askerler, generaller, arabacılar, kontlar, baronesler, balerinler, ressamlar, doktorlar, fahişeler, her sınıftan, her kültürden Rus vatandaşı vardı. Bir müddet sonra bu karmakarışık kalabalık İstanbul'a, Beyoğlu'na dağıldı. Seyit ve Şura'nın Rusya'ya dönme ümitleri Kırım'dan son geminin gelişiyle artık sona ermişti. Şimdi hayatlarında yeni bir dönem başlıyordu. Gün olmuyordu ki yeni gelmiş bir beyaz Rus ile karşılaşmasınlar. Bütün sosyal ve kültürel farklılıklarına rağmen kaderlerinin birlikteliği bu insanları beraber olmaya, anlaşmaya itiyordu. Her tanıdıklarına geldiği yeri, tanıdıklarını sorup geride bıraktıkları hakkında bir kelime öğrenmeye bakıyorlardı. Şura son birkaç aydır çamaşırhaneden ayrılmış, Taksim'deki Rus eczanesinde kasiyer olarak çalışmaya başlamıştı. Eczane Beyoğlu'nu kapağı atan bütün Rusların uğrak yeri olmuştu adeta. Her gelen eşini, çocuğunu, arkadaşını sormak için bir uğruyordu. Evlerinden kaçarken ailesini geride bırakanlar, gemilere binerken çocuğunu, kocasını kaybedenler, herkes isim, adres peşindeydi. Bir curcuna, bir panik yaşanmaktaydı. Seyit ve Şura kapı kapı iş aramaya başlayan binlerce insandan daha şanslı olduklarını düşünüyorlardı. Beyoğlu'nun yeni misafirleri asaliyet, ünvan gibi değerleri bir kenara bırakarak ücreti ne olursa olsun bir iş bulmak peşindeydiler. Bu arada Seyit'in araya girmesiyle çamaşırhanede iki Rus kızına iş verilmişti. Babalarının general olduğunu, Moskova'da tahsil yaptıklarını söylüyorlardı. Ama Seyit bir bakışta onların fahişelikten başka bir konuda tahsilleri ve tecrübeleri olmadığını anlamıştı. Yine de inanmış göründü. Ayrıca Monsieur Konstantinus de kızlardan hoşlanmıştı. Yavaş yavaş çevreleri ana vatanlarından gelenlerle dolmaya başladı. Seyik ilk tanıdık olarak cephede beraber olduğu arkadaşlarından biriyle karşılaştı. Adı Manol'du. General Wrangel'in gönüllü ordusunda çarpışmış, limandaki en son gemiye şans eseri binip gelmişti. Aynı gemide Bakü'den kaçan İskender Beyzade ile arkadaşı olmuşlardı. İskender uzun boylu, iri yarı, son derece yakışıklı bir adamdı. Bakü'de arazileri, emlakları olan köylü bir ailenin oğluydu. Bir gece yarısı sarılan evlerinden kardeşini alarak kaçabilmiş, sonra yolda onu da kaybetmişti. Manol zaten son birkaç senedir cepheye giderken Kiev'de bıraktığı genç karısından ve çocuğundan habersizdi. O gece Seyit iki genç adamı çamaşırhanenin üst katındaki odalarına davet etti. Seyit ve Manol dışındakiler hep birbirlerine yabancı olmalarına rağmen buluştukları an 40 yıllık dostlar gibi kaynaştılar. Şura Mokov'tan gelen yemeklerle masayı donatmıştı. Vodka kadehlerini doldurduklarında Seyit ayağa kalktı ve misafirlerin şerefine kadehini kaldırdı. Nazdrovya! Diğer erkekler de ayağa kalkıp tekrarladılar. Genç kadın oturduğu yerden onlara katılırken gözleri yaşlandı. Nazdrovya! Kadehleri bir yudumda boşaltıp tazelediler. Sofrada proçki, Rus salatası, füme balık ve ördek vardı. Misafirler uzun zamandır böyle bir ziyafetin tadını unutmuşlardı. Minnettarlıkla kadehlerini bu defa ev sahiplerine kaldırdılar. Ardından bir çara, bir İstanbul'a, bir misafirlere ve ev sahiplerine derken şişe çok çabuk dibini buldu. İkincisi açıldı. Manol ve İskender son iki yıldır Rusya'da yaşananları anlatmaya başladıklarında çatal bıçak sesi durmuştu. Sadece vodkanın boğazları yakan eşliğinde her birinin ızdırabı yeniden yaşanıyordu. Seyit Kırım'ı sorduğunda aldığı cevabı tahmin etmesine rağmen yıkıldı. Biz çekilirken Kırım yanıyordu Seyit. Kızılar artık son kinlerini kustular Kırım'da. Tanrı geride kalanları korusun. Manol'un sözlerine diğer iki erkek amin sesiyle katılırken Şura haç çıkardı. Sonra gözü Seyit'e takıldı. Seyit iskemlesini sevgilisine daha yaklaştırdı. Kolunu onun omzuna sarıp başını öptü. Ne dinde, hangi duada ederlerse etsinler, duaları da hayalleri kadar benzeşiyordu. Genç kadın elini sevdiği erkeğin dizlerinin üzerine yerleştirdi. Sanki yaklaşıp birbirlerine dokunmakla geride bıraktıkları ailelerine, sevdiklerine dokunuyorlardı. Seyit düşünceli bir tavırla sormaya devam etti. Ya Kislovaks, orası ne durumda? Bunu deminden beri aklından geçen sorular arasındaydı ama bir türlü cesaret edip soramıyordu. Orada da durum aynı. Kırım'dan daha evvel saldırıya uğradı. Malikaneleri el koydular. Yakalanan asiller, zenginler ya öldürüldü ya da her nereye götürüldülerse kendilerinden bir haber yok. Aileler, akrabalar, herkes çil yavrusu gibi dağıldı Seyit. Kimse kimsenin izini bilmiyor. Çoluk çocuk bir arada kaçabilen aile o kadar az ki. Şura bir eli gözlerinde sessizce ağlıyordu. Bunca zaman cevabını merak ettiği şeyleri şimdi hiç öğrenmemiş olmayı diliyordu. Şimdiye kadar hiç değilse iyi şeyler düşünmeye çalışarak kendini oyalıyordu ama felaket gerçeği bir kez daha öğrendikten sonra kendini aldatması çok zordu. Seyit'in dudaklarını uzattığı kadehten bir yudum alıp başını erkeğin omuzlarına bıraktı. Onun yanında olması şu an en büyük şansıydı. Manon'un susması üzerine İskender söze girdi. Sesi cüssesinden umulmayacak kadar hassastı. Küçük çocuklarla bebekleri topladılar hep. Nereye götürdüklerini Allah bilir. Kırım'da da aynı şeyi yapmışlar. Çocuk kamplarına toplamışlardır. Ana babalarının nasıl öldürüldüğünü, evlerinin talan edilip yakıldığını öğrensinler. Hayır gelsin mi o çocuklardan Bolşeviklere? Kim bilir kafalarını nasıl yıkayıp yetiştirecekler? Manol yumruğu ile gözündeki yaşları silip kadehini bir dikişte tekrar doldururken mırıldandı. Benim bebeğim de 4 yaşında olmalı şimdi, kim bilir. Masaya sessizlik hakimdi. Sessizlik ve gözyaşı. Seyit sevgilisine daha bir sarılıp bir şarkı mırıldanmaya başladı. Kadehlerini kaldırıp birbirlerinin gözlerine baktılar. Yavaş yavaş hepsi şarkıya katıldı. Karlı steplerin don kazaklarının şarkısı, Beyoğlu Kalyoncu kulluğunun sokağında bir çamaşırhanenin üst katında geceye karışırken masa başındaki 4 genç İnsan yitirilmiş ülkelerine ağlıyorlardı. Sabaha karşı giden misafirlerini geçiren Seyit ve Şura kapıyı kapattıktan sonra gayri ihtiyar bir davranışla birbirlerine sarıldılar. Bir müddet hiç konuşmadan, kıpırdamadan öyle durdular. Bütün gece konuşulanların ardından artık kabullenmek zorunda oldukları yeni doldurulmayacak kayıpları için sessizce birbirlerini teselli ediyorlardı. Konuşmalarına gerek yoktu. İkisi de bir diğerini o kadar iyi anlıyordu ki Hiçbir söz, hiçbir bakış şu anki sarılışları kadar teselli verici olamazdı. Genç kadın hala ağlıyordu. Seyit'in gözyaşlarını silen elini tutup avucunun içini öptü. Kusura bakma sevgilim, kendimi tutamıyorum. Erkek elini onun saçları arasında dolaştırırken vücudunu kendisine doğru çekti. Ağla benim güzel Şuram, ağla. Rahatlarsın. Keşke ben de senin gibi ağlayabilseydim. Seyit hıçkırmıyordu ama sevgilisinin saçlarına kapanan yüzünden yaşlar süzülüyordu. Sarmaş dolaş yatakta geçirdikleri zaman sokaktaki lambadan gelen ışıkta yıkanan vücutları birbirlerine kenetlendi. Ne kadar çok şey kaybetmişlerdi. Bundan sonra hiçbirini yerine koyamayacaklardı. Şu an geçmişle tek bağlantıları aşklarıydı. Seyit Şura'nın gözyaşlarıyla ıslanmış yanaklarını, boynunu öptü. Saçlarının yumuşacık teması içine dudaklarını gömerek onun kokusunu içine çekti. Rusya'dan beraber kaçtığı küçük sevgilisini kollamak, korumak, bir ömür boyu sahiplenmek istiyordu. Kendisi de aynı derece şefkati, sevgiyi anlaşılmaya muhtaçtı. Ve vücudunun bütün sıcaklığı ile kendisine sarılmış olan genç kadın onu anlıyordu. Şura ellerini onun saçları arasında okşayarak dolaştırdı. Bir eliyle omzundan, diğeriyle başından sarılıp kucakladı. Aynı bir annenin çocuğunu sardığı gibi göğsüne bastırdı. Seyit onun koynunda kadınsı kokusunu, kendini teslimiyetiyle erkekliğini hissederken aynı zamanda bir annenin şefkatini buldu. Bluzunun düğmelerini çözerken damarlarında kabaran şehvet, onun gözyaşlarını öperken hissettiği hüzün, saçlar arasındaki ince parmaklarının şefkatli teması kaç değişik duygu bir arada Seyit'i alt üst ediyordu. Bu kadın onu hayata arzulayabileceği, özlemini çekebileceği bütün hislerin, bütün duyguların birlikteliğiydi. Şura onun çocukluğunu, erkekliğini, heyecanını, hırslarını ve özlemlerini bir arada yaşadığı aşkıydı. Bu düşüncelerle dudaklarını onun vücudunda dolaştırırken genç kadının boğuk, arada hıçkıran sesini duydu. Dudaklarını onun ıslak dudaklarını kapatıp susturdu. Kollarını vücudunun etrafında sarıp kendini adeta yapıştırdı. Şura onun çok iyi tanıdığı vücudundaki ihtirası hissedebiliyordu. Erkeğinin şimdi onu uçurumun kenarından alıp göklere çıkaracağını, buluttan buluta sürükleyeceğini biliyordu. Gözlerini kapayıp kendisini yaşayacağı güzelliklere teslim etti. Seyit bir an için ondan çözülüp ayağa kalktı. Genç kadının omuzlarından sıyrıldığı elbisesini çekip çıkarttıktan sonra kadehini doldurup getirdiği içkiden büyük bir yudum aldı. Eğilip Şura'nın dudaklarını buldu. Genç kadın sevdiği erkeğin dudakları arasından dökülen vodkayı yutarken kanı alev alev oldu. Öpüşürken sanki içlerindeki yangını söndürecek su içer gibiydiler. Seyit onun kulağına doğru fısıldadı. Aşkım benim, güzel sevgilim. Geride kalan kelimeleri dinlemiyorlardı bile artık. Başı dönmeye başlamış, kalp atışları hızlanmıştı. Damarlarındaki kan alev alev yanıyordu. Yine yüzlerle kelimeye bedel bir aşk acısı geçirdiler. Birbirlerinin kollarında hüzünden, gözyaşından ve sevişmekten yorgun, uzandıklarında neredeyse günün ilk ışıkları odaya girmekteydi. Aşkın ilk kırıklığı. İstanbul işgal altında tutan mütevit devletleri Rusya ile harpte olmalarına rağmen Çarlık Rusya'sından kaçan beyaz Ruslara anlayış göstermek mevzuunda hemfikir olmuş gibiydiler. Gerçi İstanbul limanına gelen bütün gemiler günlerce, haftalarca kontrol altında tutuluyordu. Yolcular arasında casuslar olması ihtimali düşünülüyordu. 15 Kasım'da Sivastopol'un Bolşeviklerin eline geçmesiyle Baron Peter 110 bin askeri ile İstanbul Boğazı'na sığınanlardandı. İzin belgesini alıp karaya ayak basanların yüzlerinde yaşadıkları dehşetin, zorbalığın, korkunun izleri açıkça belli oluyordu. Cehennem ateşi ve kan içinde bıraktıkları memleketlerinde kalan yakınlarının evlerinin, topraklarının acısı yüreklerinde çoğu hala sağ kurtulabildiklerine inanamıyorlardı.